Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahitimiz ve her daim gözümüzde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere sunduğumuz Nitelik İnsan programında hepinizi Erkam Radyo, Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, genel merkez stüdyolarımızdan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok değerli bir konuğum var. Tarihçi yazar Mehmet Fatih Can, biliyorsunuz Selahattin kardeşimle beraber, Koca Aslan'la beraber tarih sohbetlerinde kendisini yakinen tanıyorsunuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sefalar getirdiniz.
Eyvallah.
Biz geçen hafta müjdeyi vermiştik.
Estağfurullah.
Konuyu erbabına tevdi edeceğiz, soruları ona soracağız diye.
Estağfurullah.
Aziz dostlarım biliyorsunuz 2025 yılı sosyal yetkinlikler yılı. Aile medeniyetimizde aile yetkinliklerini anlatıyoruz. Nitelikli insanda sosyal yetkinlikleri anlatıyoruz bu yıl. 41. programımız. Sosyal yetkinliklerde de bu hafta 8. hafta oldu. Çok çok çok önem verdiğim sosyal farkındalığı anlatıyoruz. Yani dişi tedavi olduğunda dolguda sinirler alınır. Ondan sonra ne sıcak ne soğuk ne darbe ne kırık hiçbir şey hissedilmez ya. Sinir alınmış diş gibi olmamayı, duyargaçlarımızın tam da Allah Resulü'nün söylediği gibi ayağına iğne batsa yüreğimizde çuvaldızını hissedeceğimiz, binada küçük bir zelzele olsa depremde yapı taşı gibi bir binanın tuğları gibi birbirine bağlı Ümmet-i Muhammed'in o depremi hissedeceği, dolayısıyla farkındalığı yüksek bir yaşam tarzında yaşaması gereken halimizi 7 haftadan beri size arz ediyorum. En son şuraya gelmiştik aziz dostlarım, hatırlayacaksınız. Bize iki tane zehir verildi. Bir tanesi 300 yıldan beri Batı'nın silahta, endüstrileşmede, sanayide çok ileri gitmesi ve o silahları çok acımasızca 2 yıldır canlı yayında gözlerimiz önünde gördüğümüz şekliyle bizim için kullanması yüzünden çocuklarımıza, evlatlarımıza ve bizlere bir aşağılık kompleksinde, zaten biz bir şey yapamayız, zaten onlar istediğini yapar, zaten onların dediği olur. Bu üzerimize sindi. Bu ülkeden bu melunlar çekilip giderken işgal ettikleri topraklardan bir virüsü de bize bulaştırdılar. Artık biz de çocuklarımıza bunu söyler olduk. Yani 300 yıl evvel, 200 yıl evvel, 100 yıl evvel onlar bize söylüyordu. Sizden bir halt olmaz diye. Şimdi anne seni doğuracağıma taş doğursaydım diyor. Baba bundan bir halt olmaz diyor. Dede zaten bizden bir kasaba olmaz diyor falan. Dolayısıyla bu virüstü. İkincisi de kapitalist dünya sisteminde ganimetleri, kazanımları kaybetmemek adına Allah Resulü'nün bizim için çok böyle endişe ettiği vehin. O dünya sevgisi, mal biriktirme sevdası. Bu iki virüs bulaştı ve biz maalesef duyargaçları kapattık. Sosyal farkındalığımız düşük. Farkında varsak da bir şey yapamıyoruz demiştim. Çok konuştum, çok özür diliyorum. Bunun panzehiri olarak da geçen hafta size elimden geldiğince tarih şuuru, tarih bilincinin bu zehirin panzehiri olduğunu ama değerli bir üstadımızı çağırıp asıl ondan dinleyeceğimizi söylemiştim. Şimdi Mehmet Fatih Can hocama sözü vereceğim. İnşallah çok fazla sözünü kesmem. Hocam yeniden hoş geldiniz.
Kesebilirsiniz. Hoş bulduk.
Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ömrünüze bereket.
Eyvallah. Şimdi hoş geldiniz deyince aklıma bir şey geldi hemen. Sohbet ediyoruz. Antre parantez belirtmek isterim.
Eyvallah.
Yeni bir moda çıktı. Bu inanılmaz bir aşağılık kompleksiyle alakalı bir şey. Hoş buldum diyorlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz diyorlar. Şimdi hoş buldum diyorlar. Bu da yeni çıktı. Fakat bu tür şeytani modalar maalesef çok çabuk yayına imkanı bulabiliyor. Bunu da hemen parantezi kapatıyorum.
Hoş bulduk.
İfade etmek istedim.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Evet.
Hocam, bu başta anlattığım iki zehir ve bununla alakalı bunun panzehiri tarih şuuru. Bir tarihçi gözünden önce nedir tarih? Sizin gözlerinizden bakınca.
Hay hay. Tarihin tabii çok farklı tarifleri var. Yani işte bilimsel tarifleri var, felsefi tarifleri var ama kısaca net olarak söylemek gerekirse tarih milletlerin hafızasıdır. Tabiatıyla tarihsiz milletler tıpkı Alzheimer olmuş, demans olmuş hastalar gibidir. Yönsüz, pusulasız, kendi içini kendini kaybetmiş.
Yok hükmünde.
Yok hükmünde. Tabiatıyla milletler içinde tarih aynen kişideki bellek gibi, kişideki hafıza gibi bu derece önemlidir. Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarih milletlerin kaderinin deşifre olmuş kitabıdır. Bunu da söyleyebiliriz.
Bu da güzel bir tarif.
Yani kader planında her milletin bir rolü var. Dolayısıyla tabiatıyla kader dediğimiz şey kaza ile deşifre olur. Tarihçi bunu tespit eder. Tabiatıyla tarih bir milletin kaderinin deşifre olmuş kitabıdır.
Geleceği bilmiyoruz ama şu ana kadarki yaşanılan bütün kader tarihin sayfalarında yazılı, çözülmüş. Yazılı. Dekoder çözmüş
tabii,
bunu. Süper.
Tabii.
Süper.
Tabii. Tarih bir de şöyle de diyebiliriz. Aslında zaman dediğimiz, yani zaman izafi bir kavram malum. Gelecek dediğimiz şey insandan da milletlerden hep alan bir şeydir. Sizi tüketen bir şeydir. Zamanın sizden aldığını, geleceğin sizden aldığını, sizi iade eden, sizi anlamlı kılan da tarih dediğimiz, geçmiş dediğimiz şeydir. Aslında geçmişle tarih farklı şeylerdir. İşte tarih dediğimiz fenomen, öyle söyleyeyim, ya da ilim, ümmül ilim de deniliyor buna, bütün ilimlerin anası. Çünkü her şeyin bir tarihi var. Tarih dediğimiz şey zamanın sizden aldığını, size yeniden iade eden, sizi anlamlı kılan, size bir mana biçen, sizi değerlendiren, sizi kainat içerisinde, bu oluş dünyası içerisinde belli bir yere koyan ve kıymetlendiren ya da kıymetlendiren bir şeydir, ilim, ilmi disiplindir. Tabiatıyla şöyle bir şey var. Aslında gelecek dediğimiz şey insanı geri iten bir şeydir. Tarih dediğimiz şey de o geri itilen şeyleri size kazandırmak da sizi ileri iten bir şeydir. Çünkü zaman izafi bir kavramdır dedik. Hadi zaten tabii bu tarih felsefesinin konusu ama tıpkı yuvarlak bir masada kimin patron, kimin işçi olduğunun belli olmaması gibi, statülerin orada kaybolması gibi, zaman da küresel bir şeydir. Tabiatıyla başlangıç noktası ile bitiş noktası aslında birbirine eşittir. Aynı mesafededir. İşte tarih felsefesinde milletleri anlamlı kılan, zaman içerisindeki müktesebini, o milletin gelecekteki fertlerini hatırlatmakla o millet kimyasını onlara aşıyan bir ilmi disiplindir. Bir de şöyle bir şey var Münir Bey. İki tip tarihçilik var. Bir, didaktik tarihçilik, aktarımcı tarihçilik, ki işte bugün modern felsefe, modern düşünce, modernitenin tarihçilik anlayışı bize buna ilka etmeye çalışıyor, dikte etmeye çalışıyor. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. O da şu, tarihçi tespit eder, vakayı tespit eder ve aktarır. Bu kadar. Rolü bu kadardır. Hayır. Hayır. Affedersiniz.
Estağfurullah. Vakanövis gibi değildir yani. Yazıp kaydedip değil anlatan de. Değil.
Tabii.
Artı bir şey var. Nedir
tabii,
o?
Meseleci tarihçilik. Yani meseleci tarihçilik vaka bilmekten çok mesele tespit eden tarihçidir. Yani tarihteki oluşlar içerisinde asıl görülmesi gereken noktayı, problemi, meseleyi tespit edip onu yorumlayıp oradan kıymet hükümleri çıkaran tarihçiliktir. Mesele tarihçiliği. Asıl olması gereken. Yani. Çünkü milletler, yani değerler eğitimini çok önemsiyoruz değil mi? Kıymet hükümleri bir millet için çok önemlidir. Ya. Zihniyet çok önemlidir. Her milletin farklı bir zihniyet yapısı vardır. Mantığı farklı çalışır. Tabiatıyla burada bir toplumun, bir milletin benimseyeceği ve onun karakterini oluşturan temel değerler ve temel kıymet hükümleri meseleci tarihçilikle ancak tespit edilebilen, ortaya koyulabilen şeylerdir. Bu değerler eğitimi deyince aklıma bir anekdot geldi. Müsaadenizle paylaşmak isterim.
Estağfurullah.
Merhum Doğan Cüceloğlu vardı biliyorsunuz. O böyle bir seminerinde olacak galiba. Dedi ki oradaki katılımcılara, bir ekmek parçası var elinde. Dedi ki kim bu ekmeğe basarsa ona $100. Hemen çıkardı parayı da. Eğitimciydi biliyorsunuz zaten. Tabii kimseden $500 dedi, $1000 dedi, $5000 dedi. Bir tanesi çıktı oradan dedi ki, hocam boşuna uğramayın. $5 milyon da verseniz asla ekmeğe basmayız, kimse de basmaz. Sonra hoca diyor ki, tespitini yapıyor. İşte bu değerler eğitiminin sonucudur diyor.
Eyvallah.
Yani bir milletin değer hükümleri nedir, kıymet hükümleri nedir, değerleri nedir? İşte bunları meseleci tarihçilik anlayışıyla tarihten süzerek, şimdi şöyle tarih aslında şöyle söyleyebilirim, geçmiş tecrübenin hasadıdır.
Eyvallah. Tanımlar şer gibi oldu hocam. Bütün o tanımlardan gelen o vurucu şeyler süper.
Ama işte tabii yani tabii nereden baktığınıza bağlı, teşekkür ederim. Fakat tabii okuduğumuz kitaplar, ilgilendiğimiz meseleler, o kitaplarda, o kaynaklarda zaten bunlar anlatılıyor. Biz de onları burada aktarıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Dolayısıyla hasat edilen bu hasılanın işlenmesi suretiyle
anlamı o veriyor.
Anlamı o veriyor. O malzeme de tarih şuurunun temel malzemesi oluyor.
Ekmeğe niye basmayacağımızı o şuur
oradan
veriyor.
Oradan öğreniyoruz. Yaşlılara niye hürmet edeceğimizi oradan öğreniyoruz. Eyvallah. Daha bunun gibi bir sürü şey.
Şu anda hem iş dünyasında Fatih Hocam hem de psikolojik anlamda insanın anlam arayışı. Yani o Maslow ihtiyaçlar piramidinde, piramidin tepesinde o kendini gerçekleştirme anlamını bulduğunda ortaya çıkıyor. Bu anlamda herhalde bir milletin hafızasıysa, anlamıysa, değil mi? Bundan sonra olacakların yol gösterici kılavuzuysa, o tanımlarda çok şeyler söylediniz aslında. Önemine tanımda biraz değmiş olduk ama hasreten böyle. Neden önemlidir tarih?
Güzel. Çünkü milletlerin yol haritasıdır.
Yol haritası.
Tabii. Dediniz ya, bir milletin manasıdır, anlamıdır.
Özel bir soru soracağım.
Tabii.
Ah, derin bir ah çekeyim de. Ben normalde nitelikli insanda bu tür konulara girmiyorum ama uzmanı bulmuşken.
Estağfurullah.
O zaman 100 yıl önce bizim haritamız silindi diyebilir miyiz?
Tabii. Aslında bir resetleme yaşadık.
Reset, büyük reset yaşadık.
Yazılımımız değiştirilmeye çalışıldı. Öyle söyleyeyim bugünkü tabirle. Belli isterseniz bakın bizim çok değerli bir hocamız vardı. Ve ünlü bir edebiyatçıydı aynı zamanda. Şairdi, ismini vermeyeceğim. Bizde de yazardı. Biz bir ara tarih dergileri çıkarmıştık.
Eyvallah.
Çok kıymetli bir yazarımızdı ve alimdi ve şairdi. Bir gün bir kötü haber aldık. Hoca Alzheimer'a yakalanmış. Ve bir müddet sonra da hafızasını kaybetti. Sonra görmez olaydım, hocayı gördüm. Eşini bile tanımıyor. Evet. Çocuklarını tanımıyor. Ancak eşinin, çocuklarının ya da bir dostunun yardımıyla tenezzüh edebiliyor, sokağa çıkabiliyor, hava alabiliyor. Tarihsiz milletler böyledir. Hafızası silinmiş milletler böyledir. Ya da hafızasının yerine başka bir bellek konulmuş milletler böyledir. Biz son 100 yılda ciddi bir resetlenmeye maruz kaldık. Hafızamız silinmek istendi. Ama Allah'a şükürler olsun. Yani bunda muvaffak olunamadı. Çünkü eğer bir toplum hafızasını yitirirse yönünü tayin edemez. Olup biteni anlamlandıramaz. Dolayısıyla tarihsiz kalır. Tarihsiz milletler de savaşmadan teslim alınan milletlerdir. Hiç kimse onlarla uğraşmaz. Dolayısıyla çok rahat sömürgeleştirilmeye müsait hale gelirsiniz. Hatta tarihsiz milletlerin fertleri kendinden nefret etmeye alıştırılmış, bu duygu onlara öğretilmiş milletlerdir.
O aşağılık kompleksi oradan mı geliyor?
Aşağılık kompleksi kesinlikle buradan geliyor. Bakın, derler ki psikologlar, yani nasıl söyleyeyim, dini baskı din duygusunu yok eder derler. Çocuklukta, yetişkinlikte, İleriki hayatın tüm safhalarında hep korkularla, tehditlerle, sopalarla,
şiddetle,
postallarla terbiye edilmeye çalışılmış. Bu da bize ilka edildi. Bizim ecdadımızda, geçmişimizde böyle bir terbiye metodu yoktu.
Allah Resulü'nde yok bir kere baş örnek, değil mi?
Tabii,
yok.
Tabii. Evde dayak, okulda dayak, aşağılama, senden bir şey olmaz. Yani Allah aşkına bir çocuğu, bir ebeveyni senden bir halt olmaz. Taş doğursaydım seni doğurmasaydım. He, sen mi yaptın? İnanmam falan. Bu tür şeylerle yetiştirilen bir çocuk Allah aşkına nasıl olur?
Hocam ya böyle büyüdük de şimdi bak çok dehşete kapıldım. Geliyoruz. Yani şahsım adına söylüyorum, layıkı değilim ama böyle güzide bir kurumda programcıyız. Kapıda karşılasalar İkimize deseler halimiz çok perişan olur hocam ya. Ya siz de program mı diyorsunuz? İki satır konuşuyorsunuz orada. Sizin konuştuğunuzda konu mu?
Tabii.
Bir kere duysak tabii. Bir daha gelir miyiz bu kapıyı?
Tabii. Mümkün değil.
Ya ama o kapılara hep gittik hocam ya 15-20 yıl ya. Dayak yiye yiye aşağılana aşağılana.
Tabii. Postalın tekmesini yedik. Okulda öğretmenlerin sopasını yedik. Cetvelini yedik. Ve de şöyle. Zaten bizim milletimizin tarihte neler başardığı, tarihte nelere imza attığı çok iyi bilindiği için yapılan bize yapılan 120 yıl önce bize yapılan operasyonda bu büyük fetihleri, büyük işleri başarmışlıktaki en önemli temel sahip neyse, amil neyse ilk önce onu yok etmekle işe başladılar. O amil ya. Neydi? Özgüvendi.
Ya.
Eskilerin itimadı, nefs dediği. Tabiatıyla onun için Balkan Harbi'nde kaybedince bizim bir paşamızın bir sözü var. Aziz'i vakt dedik, ada zelil kıldı bizi diyor.
Kesinlikle.
Yani Osmanlı, mesela bakın İngiliz sefiri, İngiltere'nin Osmanlı yani büyükelçisi o zaman sefir deniliyor. Yeni birisi tayin edilmiş. İşte ev eşyası taşınacak, bir hamal tutuyor. Eskiden hamallar vardı, evet. Hala da var Cağaloğlu'nda falan. Şimdi bu evini de göstereceği için sefir hamalın 3-5 adım önünden yürüyor. Bakın kaynaklarda var, hatıratta var bu. Hamal diyor ki, ey kafir, 3 adım gerimden, 3 adım gerimden diyor. Niye? Çünkü Müslüman izzetinde bir müşrikin, bir kafirin, bir gavurun, Müslümanın önünden yürümesi mümkün değil. Böyle bir toplumsal yapı, Müslümanın kendine olan özgüveni, itimadı, Cenab-ı Hakk'ın bizzat, ona ilka ettiği bir şey.
Ya,
İzzet dediğimiz şey.
Allah'tan gelen kuvvet.
Tabii. Ya. Ululuk, yücelik, saygınlık. Hatta ve hatta hiç düşmanınıza bile ihtiram telkin etme hali. Öyle bir vücut dili. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak siz daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz.
Amin.
Tabiatıyla o özgüven duygusuyla zaten ecdadın birçok fethi neredeyse silahsız fethettiğini biliyoruz. Çünkü eziklik iradeyi kıran bir şeydir. İradeyi kıran bir şeydir. O mehabet karşısında düşman zaten iradesi kırılmak suretiyle
sizden evvel o izzet oluyor. Gidiyor karşıya.
Gidiyor yani. Tabii. Ya. Geçiyor. İzzet manevi bir heybettir.
Eyvallah.
Yani o açıdan dolayısıyla bizde eğitim kurumlarında, ailede maalesef çünkü bakın Münir Bey, biz 80 yıl bu toprakların, bu memleketin asli insanları, asli unsuru taşraya hapsedildi. Merkeze gelmesine müsaade edilmedi.
Ya.
Adam yerine konulmadı. Çok affedersiniz bir misal vermek istiyorum. İzleyicilerimizden de özür dileyerek Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, ki Tandoğan Meydanı vardır eyvallah. Ankara'da meşhur. Allah'a şükür o değiştirildi. Anadolu Meydanı yapıldı.
Çok güzel.
Onun bir sözü var. İşte o operasyonu çekenlerin zihniyetini ve bize bakış açısını özetleyen bir ifadedir o. Affedersiniz, ulan öküz Anadolulu. Aynen böyle söylüyor. Milliyetçilik senin neyine? Komünizm senin neyine? Düşünmek senin neyine? Senin iki görevin vardır. Toprağı ekersin, bize mahsul getirirsin.
Mahsulü yollarsın. Tam müstakbel.
Seni çağırırız, kafası. Askere gelirsin. Aynen sözü budur. İşte dolayısıyla onun yani o meydanın ismi de sembolik değeri itibariyle önemlidir.
Bence de çok
Anadolu
önemli.
Anadolu olması
süper,
da önemlidir.
Tebrik ediyorum.
Bakın bu geçen. Bakış açısı budur.
İngiliz'in bütün o güneş batmayan imparatorlukta yutturduğu şeyde o coğrafyadaki yerli halka biçtiği rol de böyle değil miydi?
Tabii,
nasıl örtüşüyor böyle?
Tabii. Şimdi şöyle biliyorsunuz kölecilik vardı. Premodern çağlarda, şimdi postmodern sömürgecilik söz konusu. Postmodern sömürgecilerinde en önemli silahı sömürmek istedikleri toplumlarda özgüveni yok etmek.
Yok et.
Çünkü özgüveninizi etkisiz hale getirirlerse siz zaten teslim oluyorsunuz kendi kendinize. Prangaları siz zihninize kendiniz vuruyorsunuz. Onun için oryantalizm, bir de self-oryantalizm var. Self-oryantalizm kendi kendini Batı'nın esiri kölesi haline getirme halidir.
Ev zencisi diye çok bahsedildi.
Ev zencisi.
Değil mi?
Çok güzel.
O çok daha vahim
tabii,
bir durum.
Tabii çok vahim bir durum.
Bunun için mi bizim tarih kitaplarıyla oynadılar? Daha yeni yakın bir, yani 10-15 yıl öncesinde hiç adını şanlı duymadığımız şanlı muharebeler, zaferler yeni yeni çocukların gündemine girmeye başladı.
Cemil Meriç'in bir sözü var merhum.
Eyvallah.
Tarih kitaplarımız Haçlıların en büyük zaferiydi diyor.
İşte bu. Maalesef tam duymak istediğim cümle buydu hocam. Haçlıların en büyük zaferi.
Tabii. Bize tarih kitapları, hani öğrenilmiş çaresizlik sendromu vardır ya. İnanın tarih kitapları öğrenilmiş çaresizlik sendromunu bu milletin çocuklarına, gençlerine aşılamak için hazırlanmış. Bu niyetle hazırlanmış sanki adeta. Bakın bana soruyorlar yani ne önerirsiniz falan filan diye bendenize. Ben de diyorum ki gerçeği oluşturulana kadar okullardan tarih dersleri kaldırılsın. Çünkü çocuklarla anket yapılıyor. En sevmedikleri ders tarih dersi çıkıyor. Şimdi yeni elhamdülillah yeni gelişmeler var tabii ki.
Elhamdülillah.
Yani bir uyanış var, bir intibah var.
Elhamdülillah.
O açıdan bu inşallah hızlanarak da devam
i̇nşallah.
Edecek.
İnşallah.
Devam edecek.
İnşallah.
Çünkü Türk eğitim sistemi endoktrinal bir sistemdir. İdeoloji dayatmacı bir sistem. Dikte edici bir sistem. Bu dünyanın ancak diktatöryal ideolojik devletlerinde, milletlerinde, sistemlerinde olan bir şeydir.
O da 3-5 tane kaldı.
O da 3-5 tane kaldı dinozor gibi. Tabiatıyla buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir şey çıkmaz. Onun için bakın bugün sizin de zaten konularınız bunlar. Okulların öğrencilerinden, ailelerin çocuklarından bekledikleri şey akademik başarı.
Maalesef üniversite putu diyorum. Kusura bakmayın aziz dinleyenler, sevgili izleyenler. Öyle yani putperest bir kavim olduk. Üniversite putu.
Putumuz çok. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Akademik başarı. Yani kaç puan aldı? Nereye girdi?
Nereye girdi? Sizin çocuk nereyi kazandı?
Nereyi kazandı?
20 yıllık kaygımız bu hocam.
Tabii. Bundan çocuktan çok aile gururlanıyor. Yani sanki kendisine rütbe takılmış gibi, o kazanmış gibi. İşte ama ne yapsın? Yani böyle bir şey içerisinde, böyle bir sosyal havuz içerisinde zaten başka türlü bir insan tipi beklemek mümkün değil. Dolayısıyla bizim önce biz nasıl bir insan modeli yetiştirmeliyiz? Bizim nasıl bir insan modeline ihtiyacımız var? Bunu çok net tespit etmemiz lazım.
Eyvallah.
Ondan sonra bütün dizaynın eğitimde, sağlıkta, şurada, burada her neyse buna göre yapılması lazım. Ailenin buna göre dizayn edilmesi lazım. Bakın şu an çocuklar bizim değil. Çocuklar okulların, öğretmenlerin, öğretmenin kabiliyeti ne kadar, derinliği ne kadar, dünya görüşü ne kadar, ahiret görüşü ne kadar nedir hiç bilmiyoruz. Sabah evden hep birlikte çıkılıyor. Anneler işe gidiyor. Babalar işe gidiyor, çocuk servise veriliyor. Akşam da herkes servise eve geliyor. Yemekti, çaydı, diziydi, futboldu, bilmem neydi. Çocuk kendi odasında cep telefonuydu. Zaten bitiyor, zaten yorulmuş insanlar. Hap, hop uyunuyor, sabah erkenden kalkılıyor. Tekrar aynı hikaye, 5 gün boyunca devam ediyor ya da 6 gün boyunca. Ondan sonra da o annenin babanın ebeveynlik bakın ebeveynlik hayvani bir duygudur. İnsani olan başkalarının çocuklarına da ebeveynlik yapabilmektir.
Eyvallah.
Tabiatıyla o şeyde o iç güdüyle öyle söyleyeyim tırnak içerisinde çocuklara aşırı bir yaklaşma, aşırı bir sanki adeta sessiz bir özür dileme manevraları başlıyor. Şımartılıyor. Efendim, dolayısıyla ben bir hadis-i şerifte gördüm. Fiten çok ilgimi çekti. Ahir zaman yaklaştığında anneler efendilerini doğuracak diye. Tam da şu an o zamanları
yaşıyoruz.
Şimdi bu evden çocuk yetişmez. Şuraya getireceğim lafı. Şimdi ailede bir şey almayan çocuk okulda hiçbir şey almaz. Şu an eğitim sistemi dediğimiz zaten af buyurun eğitim yanlış bir kelime. Kavramları da biz kaybettik. Kavram şöyle, kavramlar algıları işgal ederler, amenna, algıları yönetirler. Amenna. İşe biraz da buradan da başladılar. Bütün bize has kavramları alıp onun yerine kendi kavram. Kavramlar anlama ve anlamlandırma paketleridir. Zihniyet dünyamızı oluşturan çok önemli kodlardır bunlar. Biz kavramlarımızı da kaybettik. Eskiden talim ve terbiye deniliyordu.
Ya.
Marif deniliyordu. Eğitim şimdi hayvanlara mahsus bir
öğretmene,
kelime.
Öğretmene mürebbiye deniyordu.
Mürebbiye deniyordu. Öğretmen.
Muallim deniyordu.
Aslında Türkmence'de Yani bir şeyi yapma etme olumsuz mana. Öğretmen, ettirmen.
Konu, onu hiç yaptırman, ettirmen tabii, anlamında tabii, olumsuzluk.
Tabii. Yani hoca kelimesi, mürebbiye kelimesi, muallim kelimesi, muallime kelimesi bunlar unutuldu. Dertleşiyoruz şimdi.
Eyvallah.
Sohbet.
Eyvallah. Ama yüzyılımız gitti hocam yani. Kelime deyip.
Gitti tabii.
Tezirali biz kelimelerle tabii. Düşündünüz diyor ya bir tabii. Kavram getirdiler.
Tabii.
Yok türbandı, irticaydı. Tabii. Şimdi Siyonist Yahudiler hırsıza yerleşimci deyince dünya yerleşimciyi konuşuyor. Tabii. Ama bir kelime birçok anlamı götürüyor tabii, yani. Tabii. Çok özür dilerim. Buyurun.
Estağfurullah. Mesela şimdi Batı'nın orta öğretim ders kitaplarındaki kelime sayısı ortalamasını söyleyeceğim. Fransa'da 71 bin, Almanya'da 50 küsür bin.
54 bindi galiba.
Evet. İtalya'da da o civarlarda. Türkiye'de de 7 bin civarında.
Suudi Arabistan'da 13 bin, bizde 7 bin.
7 bin.
Buyurun. Kelimesi kıt, kelimesi alınmış, tabii, hafıza boşaltılmış.
Tabii. Ve bugünkü çocuklarımız, gençlerimiz bunun %10'uyla konuşuyorlar.
Tarih o zenginliği veriyor değil mi?
Tabii.
Bir kültür birikimi tabii. Var.
Tarih sizden.
Ecdadın hasadını tabii. Buyurun harman yerinde tabii, hasatlayın. Tabii.
Şimdi hani ne kadar geçmişseniz o kadar geleceksiniz.
Eyvallah. Kök.
Kök meselesi. Ulu çınarların kökleri çok derinde olur. Çok derinde olur. Bu hani Yahya Kemal'in bir tarif kökü mazide olan atizler. Zaten tarih dediğimiz şey bizim adımlarımızda destek ayağı gibidir. Sizi ileri iten bir şeydir. Ayakta tutan bir şeydir. Tarih eğer şanlı bir tarihiniz, temiz bir tarihiniz, asil bir tarihiniz, büyük şahsiyetlerle dolu bir tarihiniz varsa, siz ancak buraya yaslanarak, buraya dayanarak özgüven kazanabilirsiniz. İtimadı nefs sahibi olabilirsiniz. Zalimin, kafirin, müşrikin, hırsızın, gaspın, münafın karşısında bu özgüven sayesinde dik durabilirsiniz. Diklenmek değil, dik durmak
eyvallah,
başka bir şey.
Eyvallah.
Biz bunu şeyde görüyoruz zaten. Yani hani müminlerin vasıflarını bildiren ayet-i kerimeler var sahabe ahlakıyla. Onlar kafirlere karşı şiddetli ve azametli, bak azametli. Ya. Birbirlerine karşı da müşfik ve merhametlidirler. Ezik toplumlarda birbirlerine karşı şiddetli ve azametli.
Reçeteyi ama tersine çevirmiş.
Reçeteyi tersine çevirmiş.
Kafire merhametli.
Tabii. Onun için biz özgüven dediğimiz kimyayı, itimadı nefsi. Bu nefsani bir şey değil. Nefsani bir şey değil. Tabiatıyla Müslüman olmamızdaki Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki nimetinin büyüklüğünü kavramak suretiyle tarihteki o derinliğimizi, o asaletimizi, temizliğimizi, şanımızı kavramak suretiyle ancak yeniden bir özgüven tazeleyebiliriz.
Eyvallah.
Tabiatıyla o köleciler ilk önce girdikleri yerde kölelerin iradelerini kırdılar. Sonra onların ne kadar gayri insani, gayri medeni insanlar olduklarını onlara öğrettiler. Sonra da onları gönüllü bir şekilde sömürdüler. Bakın Malcolm X diyor ki biz Afrika'dayken insanlardık. Amerika'ya getirdiler, bizi zenci olduğumuzu öğrettiler.
Ya.
Tabiatıyla ya. Hani dedik ya savaşmadan teslim alırlar. Kölelik kaldırılınca Amerika'da birçok köle sahibine yalvarmış biliyor musunuz beni azat etme diye. Bu köle psikolojisi. Bu öğretilen bir şey, yedirilen bir şey, operasyonlara maruz bırakılmış toplumlarda olan bir şeydir. Maalesef bizim işte Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte, kurdun efendim yaşlanmasıyla birlikte başımıza maalesef, neler geldi inşallah.
Maalesef.
Mütakip sohbetler nasip olursa konuşuruz.
İnşallah aziz dinleyenler buradan bir söz almış oluyoruz cepte. İnşallah. Bu şarkı burada bitmez diye.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Tarih dediğimiz şey yani tarihi bilgi. Burada tarih derken izleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim, dipnot atarım. Bu tarih masada üretilmiş, sahte.
Laboratuvar şey değil
tabii,
yani bilgisi
tabii,
değil.
Tabii, gerçeğin yok edildiği tarih bilgisi değil.
Ya.
Bu tarihimizde ne yaşanmışsa, gerçek tarih dediğimiz, bizzat bizi tarihte, tarihin en aziz, en şerefli, en asil milleti haline getiren bir maziden bahsediyoruz. İşte gerçek tarih dediğimiz bu. Çünkü zaten şöyle bir şey var. bilgisayarda bile değil mi? Yani bir resetlemeden yeni şeyler yükleyemiyorsunuz. Doluyor çünkü şey. Zaten önce bizim o tarihle olan bağımızı kopartmak için ciddi operasyonlar
kesinlikle
yapıldı. Dil, işte mesela dille oynandı, tarihle oynandı, dinle oynandı, efendim kılıkla oynandı, kıyafetle oynandı. Bütün bunlar.
Tüm kodlarımızla bir anlamda.
Aynen, yazılım değil, yazılım operasyonu bu. Bakın, sıradan toplulukları millet yapan en temel 3 tane sütun ayağı var. Din, dil ve tarih.
Eyvallah.
Bunlardan bir tane.
Sacayağı
budur.
Güzel.
Eğer bunlardan bir tanesi eksikse orada millet olma mertebesine erişemez o topluluk. O topluluk olarak devam eder. Toplum başka bir şey, topluluk başka bir şey, yuruh başka bir şey, malum millet başka bir şey.
Eyvallah.
Millet mertebesine sizi çıkaracak olan bu 3 temel unsurdur. Bu bütün diğer milletler için de geçerlidir. Kendi dinleriyle, dilleriyle, tarihleriyle bu böyledir. Dolayısıyla
üçü de tek direk olarak olmayacak. Üçü de birbiriyle barışık olacak tabii burada
iyi,
yani.
İyi tabii. Tıpkı Süleymaniye'nin o defil ayakları gibi yani. O kubbeyi ayakta tutan.
Tarih yazdırdılar, dinle savaşıyor.
Tabii.
Peygamberi aşağılıyor, Kur'an'ı yalanlıyor. Tabii. Gitti, tabii. Bir ayak gitti yani. Tabii.
Bakın Süleymaniye Camii, Selimiye Camii'ye gidin. Bütün duvarlarını yıkın, cami ayakta kalır. Duvarları yıkmanıza hiç gerek yok. O fil ayaklarını vurduğunuz
yedince
an yerle bir olur.
Eyvallah. Sevgili hocam, en sevmediğim bölüme geldik. Sürenin sonu. Ama sözü aldık sizden. Aziz evet, dinleyenler, girizgahı yaptık daha. Sorularımın ikincisini sorabildim sadece. O da daha konuşuyoruz. Şöyle yapalım. Yani bilginiz, bilgeliğiniz. Hem de hani bu seriyle de alakalı birkaç program daha inşallah devam edelim. Allah lütfederse.
Emriniz olur.
Estağfurullah.
Inşallah.
Allah razı olsun.
Sizden
son
de.
Bir şey söylemek ister misiniz?
Son.
Tarih şuuruyla alakalı bu bölümü has. Hani nedir ve neden önemlidir konuştuk
tabii,
o çerçevede.
Tabii. Tarih şuuru tabii. Aslında tarih şuuru din şuuruyla ikiz kardeştir.
Eyvallah.
Yani tarih şuuru derken bunu kastediyoruz. Şuur şöyle diyebiliriz, manevi bir şeydir. Manevi bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın vediyasıdır. Tarihi bilginin marifetle mayalanarak, tefekkürle mayalanarak insanla marifet haline gelmesi. Bu bir makamdır. Bunun bir üst mertebesi de firasettir. O da haldir. Onun için müminin firasetinden korkun çünkü Allah'ın nazarıyla bakar. Ne demek? Demek ki şuur Allah'ın nazarıyla bakabilme kabiliyeti ve
hasasıdır.
Bunu kazandırıyor insan.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Aziz dostlarım, şimdi hocam tarihin yaşanmışlığını bahsetti ya, aklıma çocukluğum geldi. Amanos Dağları'nın zirvesinde, Zorku Yaylası'nda böyle bir tepside 40 tane simit satarak fırıncı da son simiti yememize izin veriyor. 58 yaşındayım. Gittiğimiz yerlerde sizler gibi güzel dostlar çok güzel yerlerde çok güzel yemeklerle ağırlıyorlar ama o 40. simidin lezzetini henüz daha hiçbir şeyde bulamadım. Neden? O taşlı, kayalı, topraklı, yokuşlu, inişli dağ yollarında sabahın 9'undan 2'nin sonrasına 5'ine kadar simitçi diye koşturuyorsan bedeli ağır oluyor. O çocukluk yıllarının şeyine göre. Zahmetini, külfetini, eziyetini çektiğiniz şeyin zevki, nimeti, rayası, kokusu, tadı çok farklı oluyor. Dolayısıyla bizim tarihimiz şu zor coğrafyada bedeli en yüksek şekilde ödenen bir tarihtir. Doğru
tabii,
diyebilir miyiz hocam buna?
Tabii.
Uyduruk bir tarih değildir yani. Dolayısıyla verdiği şuur da ona göre güç, kuvvet, o dediğiniz izzet, firaset ona göre oluyor. Öyle oturduğumuz yerden yazılan bir tarih kitabı değil. Buna sahip çıkalım. Benim son sizlerden istirhamım, hocamın burada anlattıklarından aydınlandığım kadarıyla.
Tabii.
Yani elektrik, elektronik, tıp saygı duyuyorum. Ama Allah rızası için ışık gördüğünüz başarılı, bilge, birikimli, zeki çocuklarınızı tarihe de yönlendiriniz. O alan boş kalmasın. Çünkü bir kitap var, bir onu anlatan var. Her zaman ben diyorum menü yemeğin kendisi değildir, aşçıya bakar. Müfredat için minnettarız. Çok güzel şeyler yapılıyor ama yine de sınıftaki aşçı önemli bir kısımdır. Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Devam ederiz inşallah sohbetimize yine.
Hayır, inşallah.
Bu haftalık da bu kadar diyelim efendim. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.